الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün yetimlerle ilgili olan Bakara suresinin 220. ayetini anlamaya çalışacağız. 219. ayetle bu ayet arasında bir bağlantı var. Onun için yine 219. ayetten başlıyoruz. Allahü Teala şöyle buyuruyor burada. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki her ikisinde de büyük günah vardır. Ve insanlar için bazı menfaatler vardır. Her ikisinin de günahı menfaatlerinden büyüktür. Yani daha önce anlatmıştık. İçki dediğiniz büyük bir sanayidir. İlk üreticiden son tüketiciye kadar çok sayıda kişi iş sahibi olur. Kumardan da yararlananlar vardır. Ama her ikisinin de günahı, kişiyi hayırdan uzaklaştırıp şerre yaklaştıran tarafı daha büyüktür. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Neyi harcayacaklarını sana soruyorlar. قُلِ الْعَفْفِ. De ki artanı. Daha önce de geçen hafta anlatmaya çalışmıştık. Artan, kendisinde artma özelliği olan mallar, ki zekat malları böyledir. Bir de artan, yani kişinin ihtiyacından fazla olan demektir. Bu sebeple zekatta temel ihtiyaç maddeleri çıkarılır, artan kısımdan zekat verilir. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. Allah o ayetleri işte bu şekilde size açıklar. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Belki siz hem dünya hem ahiret konusunda tefekkür edersiniz. Bakın işte Allah-u Teala dünyada size zararı faydasından çok olan şeyleri haram kılıyor, yasaklıyor. Ve dünyada harcamanızı emrettiği şey ihtiyacınızdan fazla olan kısımdır. Yani sizin yaşama hakkınız öncelikle korunuyor. Bunları düşündüğünüz zaman Cenab-ı Hakk'ın üzerinizdeki ikramının ne olduğunu anlarsınız. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا. Size yetimleri de soruyorlar. قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. De ki onlar için ıslah, yani onların yararına davranışlarda bulunmak hayırlı olandır. وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ. Eğer onları kendi aranıza alır, içinize katarsanız, ailenizin içerisine sokarsanız, onlar da sizin kardeşlerinizdir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. Allah-u Teala yetimlere iyi niyetle yaklaşanlarla kötü niyetle yaklaşanı birbirinden ayırmasını bilir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ. Allah emretseydi sizi elbette ki sıkıntıya sokardı. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ. Allah güçlüdür ve doğru karar verir. En'am suresinin 152. ayeti inmiş. Orada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. 148. sayfanın ilk ayeti. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِي اَحْسَنٍ Yetimlerin mallarına en güzel şekilde olmaksızın yaklaşmayın. Yetimlerin mallarına en güzel şekilde olmaksızın yaklaşmayın. Hatta يَبْلُغَ اَشُدَّهُ Güçlü, kuvvetli zamanına ulaşıncaya kadar. Yani yetimlerin mallarına yaklaşmayın. Ama en güzel şekilde olursa başka. Bir de Nisa suresinin 10. ayetini açalım. 5. sure. Orada da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Yetimlerin mallarına haksız, yetimlerin mallarını haksızca yiyenler karınlarına ateş doldurmuş olurlar. وَسَيَصْلَوْنَ سَع۪يرًا Zaten yakında alevli bir ateşe de sokulup kızartılacaklardır. Şimdi bu son okuduğum iki ayet inince, yani şöyle siz kendi kendinize bir düşünün. Yanınızda yetim var. Ayet diyor ki, yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler karınlarını ateşte doldurmuşlardır. Yakında alevli bir ateşte kızaracaklardır. Öbür de diyor ki, yetimlerin mallarına en güzel şekilde olmadan yaklaşmayın. Siz ne yaparsınız? Bakımınız altındaki yetimlere karşı bir sıkıntıya girersiniz değil mi? Ya ben şimdi evet bilerek yapmıyorum ama bilmeyerek yaparsak ne olacak? Hadi ben yapmadım, ailemin içerisinde diğer fertler yaparsa ne olacak dersiniz? İşte Ebu Davud'un ve Nesai'nin yaptığı rivayetlere göre İbn Abbas'tan gelen bir rivayet. Bu iki ayet indiği zaman yanlarında yetim bulunan kişiler hemen yetimlerin mallarını ayırmışlar. Onların yiyeceklerini, içeceklerini ayırmışlar. Ne mi lazım? Bizimkine karışmasın, yemeyelim. Çünkü yiyenler karınlarına ateş dolduruyorlarmış. Allah-u Teala yasaklamış mallarına İyilik dışında yaklaşmayı, yiyecekleri içecekleri ayrı, yediklerini yiyorlar. Mesela bir yemek pişiyorsa kalıyor, kalan kısım ya bozuluyor ya da daha sonra yiyorlar. Şimdi düşünün, mesela bunu hanımlar bir düşünseler, aynı evde iki tane tencere kaynayacak, birisi yetimler için, birisi de aile için. Ne kadar sıkıntılı değil mi? Bir de onun yiyeceğini ayıracaksın. Evdeki evin diğer çocukları ona heveslenecek, o buradakilerine heveslenecek falan. Aynı yemeği pişirirsen her zaman olur olmaz. Bu ciddi bir sıkıntı olmuş tabii. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme durum aktarılmış. Onun üzerine Bakara suresinin 220. ayeti inmiş. Böyle bir rivayet var. Zaten bizde de dikkat ederseniz insanlar yetimlere bakma konusunda pek istekli olmazlar. İstekli olmamalarının sebebi de yani ne mi lazım bir işte onların mallarını katarsak günaha gireriz falan gibi bir takım sıkıntılar. Şimdi bu ayet-i kerime meseleyi çok net bir şekilde çözüyor. Diyor ki Allah-u Teala burada وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ Peygamberimize gelip sormuşlar. Ya Resulallah böyle yapıyoruz ne dersiniz diye. İşte sana yetimler hakkında soru soruyorlar. قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ De ki onların iyiliğine çalışmak hayırlı olandır. Yani en iyisi onların iyiliği için bir takım işler yapmaktır. Dolayısıyla yetimlerin malları konusunda, yani bakımınız altında bulunan yetimlerin malları konusunda onların faydasına olan konularda yetkili sayılırsınız. Onların zararına olan konularda yetkiniz olmaz. Mesela onların mallarını kimseye sadaka olarak veremezsiniz. Bu onların aleyhinedir. Ama onların mallarıyla onların lehine olacak şekilde bir takım şeyler satın alabilirsiniz. Eğer bazı mallarını satmak gerekiyorsa satarsınız. Çünkü bazen gerekebilir. Mesela tarlasından ürün çıkmıştır, mecburen satacaksınız. Yani yetimlerin lehine olan davranışları yapmaya yetki veriyor Allah-u Teala bu ayette. Peki ve in tuhalituhum fe ihvanukum. Aileniz içerisine sokar, çoluğunuz çocuğunuzla birlikte onları da yaşatırsanız, onlar da sizin kardeşlerinizdir. Yani onun yiyeceğinden de aynı tencerede pişirirsiniz. Hep beraber yersiniz. Şimdi derler ki öyle olursa yetimin mallarını adam pişirir, kendi malını bir kenarda saklar. Böyle yapar, yapabilir. Yani kim onu kontrol edecek ki, değil mi? Yani kolay bir şey değil. Onun için Allahü Teala burada ne diyor? Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Allah kötü niyetli olanı iyi niyetli olandan ayırmasını bilir. Yani siz orada şey yapabilirsiniz, yanlış işler de yapabilirsiniz. Başka insanların gözünden kaçmış olabilir ama Cenab-ı Hakk'a karşı yanlış yapamazsınız ki. Allah sizin içinizde bilir, dışınızda bilir, yaptığınızda gayet iyi bilir. Ama normal olarak onların mallarını kendi mallarınıza katar, onlarla birlikte yersiniz, içersiniz. Tabii onun ailede yüzde kaç yani mutfakta payı olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Yani işte şurada 4 kişilik bir aile, bir de o 5, 5'te birini onun malından katarsınız, 5'te 4'ünü de sizin malınızdan. Hep beraber karışır, yer içersiniz. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ Allah emir verseydi sizi sıkıntıya sokardı. Yetimlerle ilgili şunu şunu yapacaksınız. Az önce anlatmış olduğum olay gibi onlara ayrıca pişireceksiniz. Tamamen sizden ayıracaksınız, ona dokunmayacaksınız falan deseydi büyük bir sıkıntıya girerdiniz. Nitekim birçok ailede bu sıkıntı yaşanır bugün. Yani yetimler bulunuyorsa bunu yaşanır. Demek ki onlar üzülmelerine gerek yok. Katılabilir. Peki bilmeden yersem iyi olur. Onda problem yok yani. Olabilir. Şimdi onun da ayeti var. Biraz sonra okuyacağız. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Şimdi Nisa suresinin 6. ayetini açalım. 4. sure. 76. sayfa. Diyor ki burada ayet وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ Yetimleri denemeden geçirin. Nikah çağına varıncaya kadar. Yani evlenme çağına varıncaya kadar denemeden geçirin. Denemeden geçirmek ne demektir? Yani iş alışkanlığı, iş eğitimi yaptıracaksınız. Eline biraz mal verirsiniz. Bakalım harcamasını biliyor mu? Saçıp savuruyor mu, savurmuyor mu, ne yapıyor diye. فَاِنْ عَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا Baktığınız gibi olgunlukları var. Yani halk tabiriyle ellerinin önünün arkasını biliyor. Kârını zararından ayırıyor. Bunu anladığınız zaman yani bülûg çağına geldikten sonra bunu anladığınız zaman, reşit olduklarını anladığınız zaman فَتْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Mallarını onlara verin. Şimdi bu reşit kelimesi çok değişik şekilde değerlendirilir. Mesela Türkiye'de 18 yaşına girenler reşit sayılıyor. Bu ayet kelimeye baktığımız zaman yaş önemli değil. Önemli olan kişinin bülûg çağına girmiş olması, kârı zarardan ayıracak duruma gelmiş olmasıdır. Bu da insandan insana değişir. Bazı kişiler vardır ki 50 yaşındadır hala karını zararından ayıramaz. Eline para geçse saçıp savurur. Bazen de çocuk da olsa malını harcamasını gayet iyi bilir. Onun için reşit olduğunu anladığın zaman mallarını verin. Şimdi bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu yetim kelimesi Türkçemizde de Arapçada da babası ölmüş kişi için kullanılır. Anası ölene Türkçede öksüz denir. Fakat Arapçada anası ölene de yetim deniyor. Anne tarafından yetim, baba tarafından yetim. Ama esasen yetim dediğimiz zaman anası ölmüş olan kişi anlaşılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de babası ölen kişi anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'de anası ölenle ilgili özel bir terim yok. Şimdi bu ayeti düşünün. Bir kimsenin anası öldüğü zaman anasından mal kalmış olmaz mı ona? Bu malı babası da kontrol ediyor olabilir. Ama buluğa erdikten sonra, reşit olduktan sonra baba mecburen ona verecek. Çünkü bu mal babanın malı değil ki onun malıdır. Dolayısıyla bu yetim kelimeleri babası ölmüş değil, ister anası, ister babası, isterse anası ve babası birden ölmüş olsun, hepsini de içerisine alıyor. Şimdi burada yetimlerin mallarını yemekle ilgili bir emir var. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا Yetimlerin mallarını israf ederek çarçabuk yiyip tüketmeyin. Şimdi büyürler de malı elimizden alırlar. Aman işte ne yersek kârdır. Onu yapmayın diyor. Peki ne yapacağız? وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ İçinizde zengin, yani ona ihtiyacı olmayan varsa iffetli davransın, yani şey yapmasın, pek ondan bir şey almasın, yani yetimin malına dokunmasın, ama sakın yemesin değil, yiyebilir, karışabilir, hep beraber olduğu için, ama gene uzak dursun. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا Kim de fakirse, ihtiyaçlıysa فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُفِ O da mağrufa göre yesin. Ne demek mağrufa göre yesin? Normal. Hani bal tutan parmak yalar hesabı. Tamam, sen bu malına bakıyorsun, kendisine bakıyorsan, ihtiyacına varsa normal olarak yiyebilirsin, ama öyle aşırı falan değil. Yani aman bir an önce şey yapalım, büyür elimizden alır, bu mal elimizden gider. Bunu yapmayın diyor Allah-u Teala. فَاِذَا دَفَعَتُمْ اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ Yetimlerin mallarını teslim ettiğiniz zaman da, büyüdükleri zaman o malın tutanağını tutun. İşte babası öldüğü zaman, annesi öldüğü zaman kalan mallar şunlar şunlardı. İşte şimdiye kadar şunu şunu yaptık. İşte bunları teslim ediyoruz. Güzelce şahitli, ispatlı bir şekilde teslim edin. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Hesap soran olarak Allah yeter. Yani yanlış bir şey yaparsanız Cenab-ı Hak onun hesabını sorar. Ona da dikkat edin diyor. Şimdi konu yetimlerden açılmışken, yani bu Nisa suresinin 6. ayeti vesilesiyle şunu söyleyelim. Burada Allah-u Teala yetimleri nikah çağına varıncaya kadar deneyin diyor. Nikah çağı ne zamandır? Ergenlik. Yani evlenebileceği en aşağı nokta buluğa ermesidir. Peki o zaman evlenecek mi? فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ diyor. Reşit olduğunu anladığınız zaman mallarını verin. Peki? Evlenecek olan erkek karısına ne verir? Mehir verir. Evlenecek kadın kocasından ne alır? Mehir verir. Peki kız yetimse ne zaman mal, bir malı teslim alma yetkisine sahip olur? Bu ayete göre فَاِنْ عَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَتْفَوْا اِلَيْهِمْ اَنْوَالِهُمْ. Ne demek? Reşit olması lazım. Yani karını zararını bilecek yaşa gelmesi lazım ki malı alabilsin. Erkekse ne zaman eşine mehir verebilir? Kendi malı kendisine teslim edilecek ki mehir verebilsin, değil mi? Onun da ne olması lazım? Reşit olması lazım. Şimdi bir önceki, hatta iki önceki ayete bakarsanız orada evlenmeyle ilgili وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهِ. Eşlerine, eşlerinize sadukalarınızı gönül hoşluğuyla verin. İşte sadukalarını gönül hoşluğuyla verin. Saduka mehir anlamına geliyor. Bu sıdk kökünden, sadaka, sadık, sıdk. Bu şey demek, yani herkes evleneceği hanımı çok sevdiğini söyler. Peki malından da daha çok seviyor musun? Ne demek benim bütün malım ona feda olsun der. Yok, bütün malına lüzum yok. Şuna bir mehir ver bakalım, sevdiğini göster. Ya hep ortak değil mi? Hemen başlar şey yapmayın. Ver. Ver de göster. Sadaka da öyledir. Kime sorsan, bak saduka sadaka. Ses de aynı ses değil mi? Kelimeler de, harfler de aynı harflerdir. Kime sorsan, Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı? Ya ne demek, böyle soru mu sorulur canım? Tabii ki Allah'ı çok. O zaman Allah rızası için şu fakire ver bakayım. Ey canım, şimdi bizim de işe ihtiyacımız var falan. Bunu söyleyince hep aklıma gelir. Bir iş adamı bundan birkaç sene evvel müftülüğe gelmişti, ben müftülükteyken. İşlerinin çok iyi olduğunu anlatıyor. İşte şimdi 1,5 milyon dolar Fransa'dan ihracat ettim, oradan para bekliyorum. Şuradan şu kadar. O sırada bir fakir öğrenci geldi. Ya şuna bir 100 dolar verirsene. Vallahi yoktur hocam dedi. Ve o adamın yok oldu biliyor musunuz bir müddet sonra. Şimdi Allah rızası hiç olunca yemin ediyor yok. Ama hava atmak için olduğu zaman her şey var. Şimdi sen Allah'ı malından çok sevdiğini mi söylüyorsun? E ver bakayım hadi. Allah 1/40'ını istiyor. Verdiğin zaman demek ki sözün özüne uyuyor. İşte o zaman sadaka oluyor adı. Bu da saduka. Sen eşini çok mu seviyorsun? E ver bakayım malını eşine, hadi. Canım hep ortak değil miyiz? Tamam anladım, ver, bu onun olacak, senin olmayacak. Tamamen onun. Karışamazsın sen. Tek kuruşunu isteyemezsin ondan. Tamamı onun olacak. İşte bu da bir, aynı zamanda eşini sevdiğinin bir şeyidir, simgesidir, göstergesidir. Şimdi burada diyor ki ayet, وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. Kadınlara sadukalarını verin. Nihle, gönül hoşluğuyla verin. Başa kakarak falan değil. İçten gelecek bir şekilde. Severek verin. Şimdi verecek olan erkek, koca. Alacak da kadın. İkisi de reşit olmazsa birbirlerine alıp verebilirler mi? O zaman evlenecek olanlar kaç yaşlarında olması lazımmış? Reşit olmaları lazım. Bu reşitle ilgili, yani olgunlaşma ile ilgili her kültürde kendine göre bir takım tercihler olur. Önemli değil ama reşit olmayı Allah şart koşuyor. Tamam mı? Evlenecek olan kişiler reşit olacak. Şimdi bu ayetlerin şartı değil mi? Şimdi bugünlerde bizim sitemizde yayınlanan bir yazı var. Fatih Orum Hoca'nın. Kur'an'a ve geleneğe göre çocukların evlendirilmesi diye Süleymaniye Vakfı Org sitesinin birinci sayfasında. Onu okursanız görürsünüz. Mezheplerin tamamı evlenme yaşı diye bir kavramı kabul etmezler. Evlenme yaşı yoktur. Evlenme yaşı yoksa 0 yaşındaki çocuk da evlendirilebilir, değil mi? Beşik kertmesi falan filan değil, yani söz vermek değil, evlendirme bu. Mezheplerin tamamı. Bir tek İbn-i Şubrume, tabi'in ulemasından o karşı çıkmış bu ayetleri okuyarak. Fatih Hoca'nın yazısını okursanız görürsünüz ki karşı tarafın elinde hiçbir delili yok. Bir tek Peygamberimizin Ayşe validemizle o çocukken evlendirildiğine dair gelen bir rivayet var. Ayşe validemiz çocukmuş. İşte bazı yerde 6 yaş deniyor, bazen 9 deniyor, değil mi? Şimdi bu rivayeti doğru kabul edelim. Bu sure neredeymiş? Bakın bakalım surenin ilk başına. Hicretten sonra Medine'de nazil olmuştur diyor, değil mi? Peki Peygamberimizle ilgili yapılan rivayet onun nerede evlendiğini söylüyor? Mekke'de. Mekke'de. E o zaman bu ayetler daha önce böyle bir şey varsa da ne yapmış oluyor bu ayetler? Onu kaldırmış oluyor. Dolayısıyla artık bu ayetler varken ona dayanarak bir şey de yapılamaz, değil mi? Şimdi işin bir başka tarafı daha var. İbrahim suresinin 4. ayetinde, 14. sure 4. ayet. Orada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ve ma erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi li yubayyin lahum. Her elçiyi kendi kavminin diliyle göndermişizdir. Onlara her şeyi açık açık anlatabilsin diye. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi dille gelmiş oluyor elçi olarak? Yani Arap toplumunun kelimelerini ve kavramlarını kullanıyor, değil mi? O zaman bu Nisa suresinin 6. ayetinde nikah çağı kavramı hangi toplumun kavramı olur? Arap toplumun kavramı olur. Arap toplumunda nikah çağı diye bir kavram olmasa Kur'an'da geçer mi bu? Yani o ayete göre. Ne diyor? Her nebiyi kendi toplumunun diliyle göndeririz ki meseleyi açık açık anlasın. Çünkü o toplumda olan bir kavramı söyleyecek ki toplum hemen anında anlayabilsin meseleyi. O zaman bu ayette Allahü Teala diyorsa ki yani Mekke ile Medine'nin dil kültüründe herhangi bir fark yok. Böyle bir fark olduğunu zaten şu ana kadar söyleyen de yok. Belki bazı kelimelerin yazılışı, mesela bir tabut kelimesinin yazılışında birisi açık tayla, birisi kapalı t ile yazmış. Şimdi diyor ki bu ayet yetimleri denemeden geçirin nikah çağına varıncaya kadar. Mekke'de ve Medine'de nikah çağı diye bir kavram olmasaydı bu ayet olmazdı. Yani böyle bir ifade olmazdı. Büluğ çağına derdi, değil mi o zaman? Büluğ çağına der, nikah çağına demezdi. Peki nikah çağı kavramı, nikah çağı kavramı Mekke'de var. Medine'de de var. Nikah çağı kavramı olan bir yerde çocuklar evlendirilebilir mi? Çünkü o nikah çağına gelmemiş olacak. Eğer Ayşe validemiz çocuk olsaydı, bu kavram o toplumun kavramı olduğu için Mekkeliler buna karşı çıkar ve bir sürü dedikodu yaparlardı. Böyle bir olay yok. Peki bir de Mekke'de de yani İslam öncesinde de kadınlara mehir verme olayı var. Yani evlenirken mehir verme işi, erkeğin belli bir mal ödemesi işi Mekke'de de var. Mesela Türk geleneğinde de vardır, eski Türklerde de vardır. Kalın adıyla kadına bir şey verirler. İşte bugün mehir dediğimiz bir ödeme yapılır. Adı kalın, eski dilde öyledir. Mesela bunun da tabii delilini sorarsanız ben hemen göstereyim size. 66. sureyi açın lütfen. Bizim işimiz çok kolay. Nasıl olsa kendi kafamızdan konuşmuyoruz, Kur'an-ı Kerim'den. Allahü Teala da hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Zaten bize konuşma yetkisi de verdiği yok. Hiçbir şeyi de eksik bıraktığı yok. 66 yok, 60. sure olacak. Yanlış oldu. Yanlış söyledim. Şimdi bakın bu 10. ayete bakın. Diyor ki burada Allahü Teala Ya eyyühellezine amenu اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ Mümin kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihandan geçir. Bu mümin kadınlar Mekke'deki müşrik kocalarından kaçıp gelen kadınlardır. Allahu alemu bi imanihinne, onların imanlarını Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Siz onlar iman kalptedir ama siz görünüşe bakacaksınız. Fe in alimtumuhunne mu'minatin fe la terci'uhunne ilel kuffar. Mümin olduklarını anlarsanız o kafirleri geri çevirmeyin. La hunne hillun lehum ve lahum yahillun lehunne. Bunlar onlara helal olmaz, onlar da bunlara, çünkü bu kadınlar kocalarından ayrılmak için gelmişler. İmanlarını gerekçe gösteriyorlar. Siz de mümin olduklarını anladıysanız artık geri gidemezler. Ondan sonra ne diyor? وَاَتُوهُمْ مَا اَنْفَقُوا Kocalarının bunlara harcadığını verin. Kocalarının bu kadınlara harcadığını verin. Ne olur bunlara harcadığı? Bunlar Mekkeli müşrikler değil mi? Dolayısıyla eşine mehir verme işi Mekke'de de vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice validemiz evlenirken verdiği mehir de yine kitaplarda kayıtlıdır. Şu anda tam rakamı söylemiyorum, yanlış aklımda kalmış olabilir ama bazı yani yüklüce bir mehir vermiştir Peygamberimiz Hatice validemize. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman madem Kur'an Mekke'nin diliyle hitap ediyor. Madem Mekke'de evlenme çağı diye bir kavram var. Evlenme çağı. Peki bir soru. Çocuklar evlendiriliyorsa evlenme çağından bahsedilebilir mi? Edilemez. Onun için bizim mezheplerin tamamında İster Sünni, ister Şii, ister ne olursa olsun. Evlenme çağı diye bir kavram yoktur. Niye yok? Çünkü çocukların evlendirilmesine hepsi fetva veriyor. Evlenme yaşı diye bir şey yok. 3 yaşındaki ya da 1 yaşındaki birisi, ister kız ister erkek olsun, 60, 70, 80, 90 yaşındaki birisiyle evlenebilir. Onun için mezheplerin hiçbirisinde evlenme çağı diye bir kavram yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim evlenme çağından bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim Mekke toplumunun diliyle anlatıyor ve Medine toplumunun. Öyleyse böyle bir toplumda Ayşe validemizin çocuk yaşta evlenmesi mümkün mü? Bir kere bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Olmaz. Olacak şey değil. Efendim peki Buhari de var. Olabilir kardeşim. Zaten Fatih Hoca o konuda bir çalışma yapmıştı. 17 mi çıkıyordu? 19. 16. 16 ile 19 arası olması gerekiyor şeyin Ayşe validemizin yaşının. Tamam, o da reşit olmuş bir kız. Kendi tercihi kabul ettikten sonra kimse bir şey diyemez ona. Evet. Bunu da bu arada söylemiş olalım ama beni esas şaşırtan şu oldu. Dün bana anlattı. Bu şey dergilerde yayınlanırken hakem raporu istenir. Hakemli dergilerde. Hakemlerden birisi rapora şunu yazmış. Bu bilimsel bir yazısı değildir. Tarihte kalmış bir olayı niye yeniden gündeme getiriyor? Bu tarihte mi kalmış? Bugün yok mu? Dün 23 Nisan'dı değil mi? Sen söylüyordun, ne olduğundan bahsediyordun?
İşte bu yani çocuk...
Açık mı? Açıkmış.
Çocuk gelinler... tepki olarak kadınlar dün bir yürüyüş düzenlemişler. Yani Türkiye'de yaygın bir şekilde özellikle belli bölgelerde çocuk yaşta, küçük yaşta işte gelinlik giydirilip kendinden onlarca yaş büyüklükteki insanlarla evlendirilen bu çocukları işte bir önünü almak, bu işin buna engel olmak için bir yasa hazırlanması için kadınlar dün Çocuklar Bayramı'nda yani henüz oynaması, eğlenmesi gereken yaşta gelinlik giydirilerek evlenmek zorunda kalan kızlara dikkati çekmek için dün yürüyüş yapmışlar. Dolayısıyla bu tarihin derinliklerinde kalmış bir mesele değil. Bugün hala insanlar bunu devam ettiriyorlar bazı bölgelerde ve diyorlar ki yani bu konuda hani muhalif bir görüş sergilediğiniz zaman da diyor ki senin peygamberin küçük yaşta bir çocukla evlendi. Sen beni mi kınıyorsun yoksa peygamberi mi kınıyorsun? Yani onu da alet ediyor. Çünkü bir kılıf hazırlayacak ya onu şey yapıyor. Yani daha önce de bu konuda medyada epey yer olan bir şey vardı. O adam çıktığında gazetecilere dedi ki ya siz kimi kınıyorsunuz? Bizim peygamberimiz yaptı bunu diyerek onu gündeme getirdi. Oradan insanları susturmaya çalıştı. Dolayısıyla bu bugün günümüzün de aktüel bir konusu. Türkiye'de böyle hele diğer Müslüman ülkelerde çok daha yoğunlukta bir mesele olduğunu söylüyorlar oralara gidenler, görenler. Dolayısıyla işin en kötüsü bunun altına işte peygamberimizden, Kur'an'dan, rivayetlerden kılıflar bularak insanlara da işte bunun yanlış olduğunu söyleyen insanlara da önlerine işte sen Resulullah'ın hadislerini inkar mı ediyorsun? Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bunun caiz olduğuna dair deliller var. Bunları inkar mı ediyorsun diyerek bunu din kisvesi altında yapıyorlar. Yani kendi yapmış oldukları rezilliklerin bir de dini şey yapıyorlar. Ön plana çıkartarak bu caizdir. Sen dinin kabul ettiği, caiz dediği bir şeyi nasıl engellersin diye tepkilerini bu şekilde gösteriyorlar.
Evet, bak Servet Hoca da bir şey hatırlattı. Osmanlılarda 20. asrın başlarında 1917 galiba.
17-19.
Evet, 1917-19 arasında o kadar süre yürürlükte kaldı. Fazla yürürlükte kalamadı. 1917'de çıkan bir kararname var. Yani kanun hükmündeki kararname, onun adına hukuk aile kararnamesi deniyor. Orada çocukların evlendirilmesi yasaklanıyor. Ama rüşt meselesi gündeme gelmiyor. Reşit olma şartı yok. Çünkü o zamanlar bu şu anda size yaptığımız gibi işte Kur'an ayetlerini okuyacaksınız. Şu ayete bakın, bu ayete bakın, bu ayete bakın. O ayet onu açıklıyor, bu ayet bunu açıklıyor. Kitap sünnet arasında bütünlük, böyle bir şey kimsenin aklının köşesinden bile geçmiyor. Dolayısıyla çocukların evlendirilmesi ciddi bir problem olunca hukuk aile kararnamesine koymuşlar bunu. Diyorlar ki işte kız çocukları buluğa ermeden 12 yaşına varmadan evlendirilemez. Buluğa ermeden evlendirilemez diyorlar. O şey olarak da delil olarak da ayeti göstermiyorlar. Yani şu ayeti göstermiyorlar. İbn-i Şübrüme'nin görüşüdür diyorlar. İbn-i Şübrüme işte eski fukahadan. Onun için bu kararname 3 yıldan fazla yürürlükte kalamamıştır.
En büyük muhalefet bundan.
Evet, en büyük muhalefet bundan olmuş.
Ulema makaleler
yazıyor. Ulema, evet bak Serhat Hoca o işi daha iyi biliyor. Ulema makaleler yazıyor, reddediyor falan. Şimdi gerçekten çok üzücü bir şey. Hani hep şunu söylüyorlar. Bizim ecdadımız başladılar mı artık sözlüklerde methedecek cümleler kalmayınca bu defa onları tekrarlayarak çoğaltmaya başlıyorlar. Şimdi ben de diyorum ki ya sizin ecdadınız bu kadar iyiydi de haşa Allah mı kötüydü ki bunlara böyle ceza verdi? Kardeşim öyle şiirler yakmaya gerek yok. Doğrusuna doğru dersiniz, yanlışına yanlış dersiniz. Ama kendi açımdan ben şahsen Osmanlı'yı herhalde en iyi bilenlerden birisi olduğumu düşünüyorum. Çünkü Osmanlı mahkemelerinin 21 sene arşivini yönetmek nasip oldu. Benim açımdan Osmanlı'da yönetimde problem yok. Ulema'da çok ciddi problem vardır. Benim açımdan öyle yani. Şimdi esas başa gelelim. Hatta bundan işte 2 ay oldu mu? Şubat ayının ilk haftasıydı. İnternete resimler düştü. Belki görenleriniz vardır. Filistin'de toplu nikah yapılmış. 150 tane mi? 500 tane mi? Neyse. Yok, 450 galiba. 450 tane. Toplu nikah yapılmış. Damatlar gelinlerin ellerinden tutmuşlar. Gelinler küçücük çocuklar. Şimdi beyaz elbiseler giydirilmiş, bir de ayaklarına da yüksek topuk ayakkabılar giydirilmiş. Hani beyaz gelinlikler giydirilmiş. Çocuklar tabii bilmiyorlar ne olduğunu. Bir sevinçlerinde çiçekleri de sallayarak gidiyorlar. Başlarına geleceğin ne olduğu belli değil. Küçücük çocuklar. Şeyler, damatlar uzun boylu, iri yarı ama gelinler küçücük. Orada böyle hoplayıp zıplıyorlar. Bunda çok büyük bir iş olarak anlatıyorlardı. Evet, şimdi demek ki daha çok şey yapmamız gerekiyor. Ve esas şaşırtıcı olan şu, farz edelim ki az önce Fatih Hoca'nın anlattığı doğru. Ki onun doğru olamayacağını Kur'an-ı Kerim'e göre ben size anlattım. Farz edelim ki Peygamberimiz gerçekten Ayşe validemizle 6 yaşındayken evlenmiş. Öyle düşünelim. Peki tamam. Bu nerede oldu? Mekke'de. Peki evlenmeyle ilgili hükümler nerede indi? Herkesin ittifakıyla Medine'de. Peki şimdi Kur'an-ı Kerim'le o yürürlükten kalkmış olmuyor mu? Ve bu konuda tabi sadece bunlar değil, eğer makaleyi okursanız görürsünüz, toplam kaç sayfaydı?
20 küsur sayfa.
20 küsur sayfa. Ne kadar Biz bu delillerden sadece bu vesileyle olan kısımlarını söyledik. Ne kadar çok aleyhte delil olduğunu, bir tane olsun onları haklı çıkaracak bir işaret bile yok Kur'an-ı Kerim'de. İşte buyurun yani. Evet. Şimdi burada bir başka şey daha var. Birçok kimsenin zihnine takılıyor. Zaman zaman soruluyor. Onun için o ayeti de okuyalım. Yetimlerle alakalı. Nisa suresinin ikinci ayetini ve üçüncü ayetini okuyalım. وَاَتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ Yetimlere mallarını verin. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ Habisi tayyipla değiştirmeyin. Yani yetimlere mallarını verirken onun malı daha güzel. Mesela onun bir otomobili var, senin de otomobilin var, aynı marka ama onunkisi daha güzel. O zaman bunu al, onunki bende kalsın. İyiyi kötüyle değiştirmeyin. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Onların mallarını sizin mallarınıza katarak yemeyin. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا Bu büyük bir günahtır. وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا İşte bu ayeti kendilerine delil getirmeye çalışıyorlar. Yani yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde adaleti gözetemeyeceğinden korkarsanız. Şimdi yetim, buluğa vermiş kimseye yetim denmez. Değil mi? Öyle olsa ben de yetim olmam lazım. O da mı var? Tamam. Şimdi onun için mesela bu ayete bakarak diyorlar ki İşte eğer yetimlerle evlendiğiniz zaman onlara adil davranamayacağını korkarsanız فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Hoşunuza giden diğer kadınlarla evlenin. Şimdi burada el-yetâme Arapça bilenler çok iyi bilirler ki burada el-yetâme kelimesi bir önceki el-yetâmanın aynısıdır. Yani ikisi de elif-lamlıdır. İkisi de öyle olduğu için aynı anlamın tekrarı manasındadır. Bir önceki yetimler وَاَتُ الْيَتَامَ اَنْوَالَهُمْ dedi, değil mi? Yetimlere mallarını verin dedi. Ne zaman veriliyordu malları? Buluğa erip reşit oldukları zaman. Peki buluğa ermiş, reşit olmuş kişiye hala yetim deniyorsa bu kelime hakikat manasında mıdır, mecaz manasında mıdır? Mecaz. Yani yetimdi. Şimdi büyüdü ama hala öyle diyorsunuz. O zaman mallarını verin. Adam yanında büyümüş bir yetim kız vardır. Mal şimdiye kadar bizim kontrolümüzdeydi. Tarlaya gidip sürüyorduk. İşte bahçe şu bu falan. Ulan şimdi bu gidecek başkasıyla evlenecek. Mal, bu kızın gitmesi önemli değil. Mal da gidecek. Şimdi kızı sevdiği için değil. Malı için, malı gitmesin diye evlenmek isterse bir kişi, kızın kendisine değer vermiyor, malına değer verdiği için, o zaman şey olmaz. Buna eş olarak gereken davranışı gösteremez. Onun için ayet diyor ki, وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِدُوا فِي الْيَتَامَا Tuksit, kişinin payını vermek demek. Yani o yetim, mallarını vereceğiniz, mallarını verme yaşına gelmiş ama vermemişsiniz henüz. O şeylere, onlarla evlendiğiniz zaman, onlara gereken şeyi, bir eşe gereken davranışı gösteremeyecekseniz, o zaman onlarla evlenmeyin, hoşunuza giden başka kadınlarla evlenin.
Ma'tabeleküm. Hoşa gitmek, bu da bir küçük için düşünülemez.
Küçük için tabii ben şimdi küçücük bir çocuk kızı falandan hoşlandım derim yani şimdi. Bu ancak bir sevgiyi, cinsel şeyi de işte içerisinde bulundurur. Hatta madem bu noktaya kadar geldik, bir ayette de bu işi yine aynı surede olan, onu açıklayan bir başka ayette de bu işi tamamlamış olalım. 127. ayet. Nisa suresi 127. Şimdi burada diyor ki ve yesteftûneke fin nisa. Kadınlar konusunda senden fetva istiyorlar. Görüş istiyorlar. Görüş istiyorlar kelimesi varsa onunla ilgili hüküm Kur'an-ı Kerim'de var demektir. Öyle olmasa yes'elûneke der. Sana soruyorlar der. Senden doğru bir görüş istiyorlar. قُلِلَّهُ يُفْتِيكُمْ ف۪يهِنَّ De ki, kadınlar hakkındaki fetvayı Allah verir. Allah başkasına bırakmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tamamında kadınlarla ilgili muhsana kelimesi geçer. Muhsana. Muhsana kelimesinin anlamı korunmuş demektir. Her şeyden önce Cenab-ı Hak korur onları. Onun için sana bırakmıyorum diyor Peygamber'e, ben veririm diyor onun şey. Korunmuş. Erkekler için bu kelime geçmez. Muhsin geçer, kendini koruyan. Ama kadınlar için öyle. Hem Allah-u Teala korur, hem de onların korunması için emirleri Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiştir. Hani pozitif ayrımcılık falan filan derler ya, Kur'an-ı Kerim'in yaptığını hiç kimse yapamaz o konuda. Öylesine korur ki dengeyi de bozmaz. Bugün kadın erkek aile dengeleri alt üst edilerek kadınların korunduğu söyleniyor. Öyle değil. Aslında ateşe atıyorlar kadınlar. Her şeyin usulüne göre olması lazım. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ Kendilerine yazılmış olanları vermek istemiyorsunuz. Yani bu kitapta yetim kadınlar, çocukta nisa, büyümüş kadınlar diyor artık bu. يَتَامَ النِّسَاءِ Yetim kadınlar ki kendileri için yazılmış olanı vermiyorsunuz. Yazılmış olan malları. Mallarını vermek istemiyorsunuz. Ve tergabûne en tenkihûhûnne ve onları nikahlamak istiyorsunuz. Şimdi oradaki ayetin asıl manasının bu olduğunu da söyledi mi ayet? Yani mal gitmesin. O zaman ne diyor Allah-u Teala? Evlenemezsin demiyor ama seviyor seni evlen. Öyle malı için değil. Mesela o kızcağız bilse ki bu adam aslında beni değil, malımı istiyor. Kabul eder mi onunla evlenmeyi? Ama öyle demez ki adam ona. İşte Allah-u Teala da ne diyor? Bak, onun için yapıyorsanız evlenmeyin diyor. Başkasıyla evlen diyor. Ondan sonra vel müstada'ifine minel bildan ve zayıf düşünen çocuklar, o ayetin devamı başka bir konuyla alakalı. Evet, böylece sonucu özetleyelim. Demek ki yetimlerin mallarına iyilikle yaklaşmamız emrediliyor. Onların mallarını kendi mallarımızla karıştırmamız, tabii belli bir oran, aynı tencereden yemek yemesi, eğer ihtiyaç sahibi ise ona baktığı için onun malından yemesi, ihtiyacından fazla olmamak şartıyla, israf etmemek şartıyla yemesi, bunlar caiz olan şeylerdir. Yani ailemiz içerisine sokarız, büyütürüz, yetiştiririz ve onların mallarından da mutfakta kendi mallarımıza katarak yeme içme konusunda birlikte yiyebiliriz. Fakirsek daha fazla da yenebilir, israfa şey yapmamak şartıyla. Ama eğer maddi imkanımız varsa uzak kalmayı Cenab-ı Hak tavsiye ediyor. Ondan sonra ikinci olarak da bu ders vesilesiyle çocukların evlendirilmesinin asla mümkün olmadığını Kur'an-ı Kerim'in çok açık ve net ifadeleriyle bu işin ortaya konduğunu, ama maalesef fıkıh geleneğinin tam ters oluştuğunu, mezheplerin tamamında evlenme yaşı diye bir kavramın olmadığını da bu arada görmüş olduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe ile evlenmesi sürekli istismar konusudur biliyorsunuz. Onun da çocuk yaşta olması Kur'an açısından da mümkün değil. Zaten tarihi rivayetler açısından da evet. Fatih Hoca gereken incelemeyi yaptı.
Matematiksel olarak ablası Esma var. Esma'nın ile ikisi arasındaki yaş farkı biliniyor. İkisinin de vefat tarihleri biliniyor. Bunlar bir araya getirildiğinde Ayşe validemizin Resulullah'la evlendiğinde kesinlikle bir çocuk olmadığı tarihen matematiksel olarak sabit. Matematiksel olarak sabit bir şey.
Ama işte insanlar fetva verme, illa bir konuda fetva vermek istediler mi? İlgili ayetlerin hiçbirisini görmüyorlar. Öbürde de işlerine gelen rivayeti seçiyorlar, öbürünü değil. Bunu da unutmayalım. Peki.